Ayrım 3.
Arkadaşlarının böyle yanmış bir ten için neler verebileceğini düşünmek bile ona ayrı bir zevk veriyordu. Az ötede Joe heyecanla serüvenlerini anlatıyordu. Başına üşüşmüş arkadaşlarının şaşkın ve kıskançlıkla karışık hayran bakışları karşısında korsanlık serüvenlerini anlatırken Tom da onlarla ilgilendi, gruba katıldı. Olay yeni baştan anlatılmaya başlandı. Çocuklar aynı zevkle sorular soruyor, onlarla birlikte olamadıklarına üzülüyorlardı. Tom iyice gururlandı. Cebinden piposunu çıkarınca Joe da hemen ona katıldı. Çocukların hayranlıkları artık doruk noktasına çıkmıştı. Karşısında küçük, sarışın bir kız duruyordu. Tom'a Becky Teacher anımsattı. Gözlerini şöyle bir çevresinde dolaştırdı, ortalıkta Becky yoktu. Kendisi bir korsan, bir kahramandı. Becky'nin bu işin önemini kavrayabileceğinden kuşkuluydu doğrusu. Az sonra bahçe kapısından arkadaşlarına doğru gülerek yaklaşan Becky'yi gördü. Kalabalıkça grubun arasına karıştı, neşe içinde bir şeyler anlatıyordu. Tom onun kendisini göreceği anı bekledi. Birden bir oyuna başlamışlardı. Kovalamaca türünden olmalıydı oyunları. Sırayla koşuyor, yüksek sesle bir şeyler söylüyorlardı. Tom kulaklarını kabartmış, söyleneni anlamaya çalışırken sıra Becky'ye geldi. Yerinden fırladı. Tom onun kendisine baktığını gördü. Hemen arkadaşlarına döndü. Becky'nin kendisine baktığını anlamasını istemiyordu. Sonra yürüdü. Amy Lawrence ile konuşmaya başladı. Becky için oyun birden tatsızlaştı. Canı koşmak istemiyordu. Tom ve Amy'nin yanı başındaki Mary'ye yaklaşarak sordu. Neden pazar okuluna gelmedin? Geldim, oradaydım. Sen görmemişsin. Hayır, olamaz. Nerede oturuyordun? Bayan Peter'ın sınıfında. Her zaman oturduğum yerde. Ben de seni görmedim. İnanayım mı? Oysa annemin pikniğini anlatmak istiyordum. Ah yazık. Kimin adına veriliyor? Benim adıma tabii. Ne güzel. Umarım ben de çağrılırım. Elbette çağrılırsın. Piknik benim adıma veriliyor. Herkes çağrılı. Herkes gelebilir. Özellikle seni bekliyorum. Gelmelisin. Çok güzel. Gelmez olur muyum hiç? Peki ama ne zaman olacak bu piknik? Hemen. Belki de bu tatilin içinde. Yaşasın. Ne güzel eğleneceğiz. Bütün kızları erkekleri çağırtacak mı? Evet. Herkes. Herkes gelsin istiyorum. Yani gelmek isteyen herkes. Sözlerini Tom'a bakarak söylüyordu. Tom ona gizlice bir göz atıp Amy'ye o korkunç fırtınayı anlatmasını sürdürdü. Becky bozulmuştu. Grace Miller'a seslendi. Geliyorsun değil mi? Ah elbet geleceğim. Ben de gelebilir miyim? Sally susuyordu. Evet gelirsen sevinirim. Sesler birbirini kovaladı. Herkes geliyordu. Herkes gelmek istiyordu. Tom ve Amy'den ses yoktu. Az sonra ilgisiz, sessiz oradan uzaklaştılar. Öğle paydosu olunca da Tom doğru evin yolunu tuttu. Sınıftan çıkarken kendisinden öç almak isteyen Alfred'in okuma kitabının ödev sayfasına mürekkep şişesini boşalttığını görmemişti. Alfred'in bu kabahatini gören birisi vardı. Becky'ydi bu. Önce Tom'a haber vermeyi düşündü, sonra o da vazgeçti. İyi oldu, Tom gibi bir serseme diye düşündü. Yalancının mumu. Eve döndüğünde Tom, teyzesinin burnunun üstüne inmiş görkemli gözlüğünün üzerinden öfkeyle kendisini süzdüğünü görünce titredi. Sinirle söylediği sözler Tom'u daha da çok üzüntüye itti. Tom, şu anda seni evire çevire dövmek istiyor canım. Neden? Hiçbir şey yapmadım ki Poli teyze. Daha ne yapacaksın? Bunca yaptıkların yetmez mi? Ah ben ne aptalım ki sana inanıp Bayan Harper'ı görmeye gittim. Gördüğün rüyayı anlatmak istiyordum. O sırada Joe geldi. Senin onları nasıl bırakıp kaçtığını, bizim konuşmalarımızı dinlediğini, adaya geri dönüşünü, her şeyi olduğu gibi anlattı. Ne garip çocuksun Tom. Bir türlü aklım almıyor. Bu haylazlıkla senin halin ne olacak? Adam olacağını kesinlikle düşünemiyorum. Bayan Harper'ın önünde o kadar küçük düştüm ki söylenecek söz bulamadım. Neden böyle gereksiz yalanlar uydurup söylüyorsun? Hiçbir anlam veremiyorum. Tom şaşırdı. Sesini çıkaramadı. yalancının mumu yatsıya kadar yanar sözündeki gerçek işte bir kez daha doğrulanmış, onun yalanı da hemen o gün ortaya çıkmıştı. Ah şimdi ne gülünç duruma düşmüştü, alay konusu olmuştu açıkça. Utandı, kafasını üzüntüyle sallayarak lafı ağzında geveledi. O gece kötü bir amaçla gelmemiştim ki. Sonra sözlerine şunları ekledi. Özür dilerim. Hiçbir zaman kötü düşünmedim Poli teyze. Ah çocuk, nasıl böyle acımasız olabiliyorsun? Sadece kendini eğlendirmekten başka, kendi bencilliğinden başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Gece yarısı sen o kadar yolu tepip gel, sonra bizim ağladığımızı, üzüldüğümüzü gör, acımızla alay et, sonra da çek git. Oldu mu şimdi? Bir de rüya gördüm diye yalan söyleyip beni kandırıyorsun. Bu denli acımasız olabileceğini hiç düşünemezdim doğrusu. Ama teyzeciğim, o gece eve boğulmadığımı kanıtlamak için gelmiştim ben. Ah Tom, hala yalan söylüyorsun. Dediğini yapmış olsaydın sana teşekkür etmem gerekirdi. Sense tam tersini yaptın. Ağladığımızı, dövündüğümüzü görüyorsun da basıp gidiyorsun. İçini nasıl sindiriyorsun anlamıyorum. Gerçekten teyzeciğim, ben ölmediğimizi, bunun doğru olmadığını söylemek istiyordum size. Tom, yeter, yeter artık. Yalan söyleme diyorum sana. Bu yalanlarınla beni daha çok üzüyorsun. Yalan değil ki teyzeciğim, inanın bana. Sizin üzülmenizi istemediğim için dönmüştüm eve. Buna bir inanabilsem, senin iyi bir insan olduğunu o zaman düşünürüm belki. Peki işin doğrusunu niçin anlatmadın? Biliyorsun ki teyzeciğim, o an gerçeği söylemek istiyordum. Ama siz aranızda artık bizim ölmüş olduğumuzu konuşmuyor muydunuz? Ben de ölüler konuşamaz diye düşündüm. Kilisede bizler için tören yapılacağını söylediniz. Bir yere saklanmalı, tören günü ortaya çıkmalı diye düşündüm. Meşe kabuğunun üzerine size not da yazmış, iyiyiz diye bildirmiştim. Masanın üzerine de koydum. Sonra geri aldım işte. Nasıl bir meşe kabuğu? Hiç, adada kağıt yoktu da meşe kabuğu üzerine yazdım, iyiyiz sözünü. Korsan olmak için kaçtığımızı, ölmediğimizi, yaşadığımızı. O zaman seni öperken uyandırmadığıma şimdi çok üzgünüm, inanın. Poli teyzenin yüzü birden değişti. Öfkeden kızarmış burnunun üzerine iyice düşen gözlüklerini düzeltti. Gözleri sevinçle parladı. Beni öptüğün doğru mu Tom? Doğru teyzeciğim. Peki bundan emin misin? İnan ki doğru teyzeciğim. Peki neden öptün beni? Çünkü seni çok seviyorum. Üzülmen, ağlamış olman çok dokunmuştu bana. Poli teyzenin yüreği coşkuyla dolmuştu. Tom'a sevgiyle baktı. Öyleyse şimdi de bana bir öpücük ver. Sonra da doğru okuluna. Ve bir daha da bu son olsun, tamam mı? Beni hiç üzme çocuğum. Tom okula gitmek için evden ayrıldı. Poli teyze doğru giysi dolabına gitti. Tom'un korsanlık ceketini çıkardı. Bir yandan da kendi kendine söyleniyordu. Yine aldattı beni bu çocuk. Kocaman bir yalan daha uydurdu. Ah ne yapacağım bu çocukla bilmem. Ceketin ceplerini arıyordu. Ne var ki Tom? Bu kez doğru söylüyordu. Ceketinin cebindeki meşe kabuğunu bulmuştu Poli teyze. Üzerindeki yazıyı okuyunca gözleri doldu. Sevinçle gülümsedi. Kendi kendine söylendi. Bütün yaptıklarını bağışladım şimdi. Ah benim tatlı, yaramaz çocuğum, sevgili yavrum. Becky'nin cezası. Okula giderken teyzesinin kendisini öpmesi Tom'a bütün acılarını unutturmuştu. Yolda Becky Teacher ile karşılaştı. Hemen yanına koştu. Eski kızgınlığını, onunla ilgilenmeme kararını, kahraman korsanlığını, her şeyi, her şeyi unutmuştu. Neşe doluydu. Becky, gel unutalım kızgın olduğumuzu. Yaptıklarım için üzgünüm. Yeniden dost olalım seninle. Ne dersin? Kız bir an durdu. Sonra soğuk, buz gibi bir bakış fırlattı Tom'a ve yürüdü gitti. Giderken de şunları söyledi. Uzun bir süre senden uzak kalabildiğim için mutluyum. Hiç değilse başım ağrımadı Sayın Bay Tom Sawyer. Şunu sana özellikle bildirmek isterim ki bir daha ama bir daha seninle hiç mi hiç konuşmayacağım, anladın mı? Tom çok şaşırmıştı. Bir an yürümeyi falan unuttu. Ne olmuştu? Ona ne yapmıştı ki bu denli kızgındı kız? Sonra Tom sinirlendi. Becky'nin bu aşırı şımarıklığına. Ona dersini vermek istedi. Ne var ki Becky okulun kapısından içeri giriyordu bile. Koşarak yetişti arkasından. Kolundan tutup çekti. Ona bir çırpıda canın istediği yere gidebileceğini, kendisini artık görmek istemediğini, hele hele şımarık kızlara hiç dayanamadığını söyledi. Sonra arkasını dönüp aceleyle uzaklaştı. Becky zilin çalmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Tom okuma kitabındaki mürekkep yüzünden temiz bir dayak yiyecekti. Sınıfa iyi bir eğlence çıktı demekti bu. Öğretmen Bay Dobbins pek de genç sayılmazdı. Bir zamanlar tüm dileği iyi bir doktor olmaktı. Ama parasal sıkıntılar, olanaksızlıklar yaşamı boyunca onu üzüp durmuştu. Dilediği birçok şeyler gibi doktorluk düşüncesi de gerçekleşmemişti. Sonuçta yoksul yaşamı onu küçük bir kentte öğretmen olmaya zorlamıştı. Fazla sevilmeyen bir uğraş insanı sıkıyordu doğrusu. İşin içinde bir sürü çocukla uğraşmak da vardı. Zaman zaman ona iyice bıkkınlık veren. Bay Dobbins kurtuluşun yolunu bulmuştu. Her gün okuma derslerinde öğrencileri görevlendirir, kendisi de kalın ciltli kitabını alarak sürekli okur okurdu. Bu kitap hep masanın çekmecesinde kilitli durduğu için öğrenciler de içinde neler yazılı olduğunu pek merak ederdi. Becky masanın yanına gelince durdu. Sınıf bomboştu. Birden gözü masanın çekmecesine ilişti. Anahtar üzerinde unutulmuştu. Büyük bir merakla yaklaştı. Anahtarı çevirdi. İşte kitap oradaydı. Elini aldı. İvedi ivedi okudu. Anatomi çalışmaları. Sayfaları çevirdi. Görkemli, nefis bir kitaptı bu. Bir insan vücudunun kaslarını, sinirlerini gösteren resme uzun uzun baktı. Hele bu çok hoşuna gitmişti. Kitabı karıştırırken yanından bir gölge geçti. Tom Sawyer'dı gelen. Kitaba şöyle bir göz atıp o da yerine geçti. Becky kızgın kızgın telaşla kitabı kapatmak isterken bir sayfanın yarısı yırtılıverdi. Çekmeceyi kapatıp kilitledikten sonra kız yaptığının çok ayıp olduğunu düşünüp utandı. Ağlamaya başladı. Tom Sawyer, sen hainin birisin. Şimdi de kovculuk mu yeni işin? Senin gizli işler çevirdiğini nereden bilebilirdim ki? Utanmalısın Tom Sawyer. Ben ne yapacağını iyi biliyorum. Hemen gidip öğretmene söyleyeceksin. Ben de temiz bir dayak yiyeceğim. Oysa bugüne dek kimse bana dayak değil piske bile atmadı. Sustu. Ağlamak istemiyordu. Canın ne istiyorsa onu yap. Ne olacak sanki? Hem sen serserinin tekisin. Senden nefret ediyorum. Yaşlı gözlerle odadan dışarı fırladı. Tom şaşkın vaka kaldı. Şu kızlar da ne garip oluyorlar. Ben ağzımı açıp da bir şey söylemedim ki. Üstelik onu izlemiyordum da. Şu kız temizinden bir dayak hak etti doğrusu. Bugüne değin hiç dayak yememişmiş. İyi öyleyse. İşte şimdi yesin bakalım. Taş gibi ağır bir acıma duygusu gelip yüreğine oturdu. Şu deli kızın söylediğine bak diye söylendi kendi kendine. Seni nasıl dövebilirim? Nasıl kıyabilirim sana Becky? Öğretmene söyleyeceğimi nereden çıkardın? Delisin sen, deli. Az sonra zil çaldı. Öğretmen Dobbins yorgun, biraz da isteksiz bir yüzle içeri girdi. Masanın önünde durdu. Sınıfa kısa bir göz çevirdi. Yavaşça öğrencilerin arasına daldı. Tom'un ödev sayfasındaki mürekkep lekesini de gördü. Kim yaptı bunu? Bu ne hal? Bilmiyorum öğretmenim. Öğretmen Tom'un gözlerinin içine bakıyordu. Başını öne eğerek söylediği sözlere inanmamıştı. Becky bir an kalkıp gerçeği anlatmayı düşündü. Ama Tom'a güvenmiyordu. Tom kulağının fena halde yandığını duydu. Öğretmen cezasını veriyordu. Haksız yere cezalanışını şanssızlığına bağladı. Sesini çıkarmadı. Belki de mürekkep kendisi farkında olmadan kaza ile dökülmüştü. Sonra ders başladı. Öğretmen masasındaydı. Sınıfa arkasını dönerek oturmuştu. Harıl harıl derslerine çalışıyordu öğrenciler. Sanki bir arı kovanından çıkıyorcasına sınıf mırıltılarla dolmuştu. Bir ara Bay Dobbins esnedi, gerindi. Uykusu gelmişti. En iyisi sevgili kitabına dönmekti. Yavaşça anahtarı çevirdi. Sevgili kitabını eline aldı. Masanın üzerine koyup sandalyesine iyice yerleşti. Sayfalarını karıştırmaya başladı. Birkaç yaprak çevirdi, hala uykuluydu. Birkaç yaprak daha çevirdi, derken durakladı. Kitap elinde durdu.
sanki bir şeyler anlamaya çalışıyordu. Başını kaldırdı. Az önceki uykulu adam o değildi. Herkes suskundu. Bir şeyler bekliyordu sanki. Bir ses gürledi ki sınıfta. Öğretmen Bay Domis bile şaşırdı kendi sesine. Kim yırttı bu kitabı? Sınıfta çıt yoktu. Herkes ne olacağını bekliyordu. Benjamin Rogers, bu kitabı sen mi yırttın? Sen mi yırttın diyorum. Hayır efendim. Tom durduğu yerde huzursuzdu. Kıpırdadı. Becky'ye duyduğu acıma giderek artıyordu. Öğretmen bu kez kızlara döndü. Amy Lawrence, hayır efendim. Grace Miller, Grace, hayır anlamında başını salladı. Bay Dobbins'in artık yanıt bekleyecek hali yoktu. Ama sordu yine. Susan Harper, sıra Becky Teacher'a gelmişti. Tom bütün vücudunun titrediğini hissetti. Becky, sana söylüyorum. Becky, yoksa sen mi yaptın? Becky, korkudan bembeyaz olmuştu. Bomboş gözlerle bakıyordu. Öğretmen yineledi. Becky, sana soruyorum. Sen mi yırttın? Tom daha fazla dayanamadı. Şimşek gibi yerinden doğruldu ve ben yaptım diye bağırdı. Çocuklar şaşkın baka kaldılar. Öğretmen, demek sen diye söylendi. Çabuk buraya gel. Tom yerinden kalktı. Başı önünde ilerlerken Becky'nin hayranlıkla kendisini izlediğini gördü. O bakış ona öyle bir güç verdi ki öğretmenin eli yanağını okşamış gibi geldi. Daha sonra 2 saat boyunca sınıfta cezalı cezalı beklerken hep Becky'yi düşündü. O gece yatağına uzandığında Alfred'den nasıl öç alabileceği de aklını kurcalayan. Becky cezası bittiğinde yanına gelmiş, utana sıkıla kitabına mürekkebi dökenin Alfred olduğunu söylemişti. Az sonra da uykusu geldi. Alfred de, mürekkebi de unuttu. Becky'nin sözleri aklına geldi. Tom, sen gerçekten temiz kalplisin. Sevinçle gülümsedi ve uyku göz kapaklarını iyice kapattığında bile yüzündeki sevinç hala silinmemişti. Tatil yaklaşıyordu. Öğretmen Bay Dobbins ve sevgili öğrencileri sınavların başarılı geçmesi için tüm güçleriyle çalışıyorlardı. Herkes öylesine uğraş içindeydi ki kimseye yaramazlık yapacak zaman da kalmıyordu. Gün geldi, sınavlar bitti. Şimdi herkes o akşamın coşkusuyla doluydu. Yıl sonu töreni onlar için büyük önem taşıyordu. En yeni giysiler hazırlanmış, papuçlar boyanmıştı. Günler boyu o bitmeyecekmiş gibi görünen sınavlar arasında herkes törene çok iyi hazırlanmıştı. Saat 20'de okul pırıl pırıl ışıklar içinde yüzüyordu. Yollar kalabalıktı. Gülen, konuşan insanlarla doluydu. Tüm kasabalı okula doğru akıyordu. Büyük salonda görkemli bir sahne hazırlanmıştı. Perde arkasından görevli çocukların telaşlı sesleri içerideki konuklara denk geliyordu. Salondaki ışıklar hafifçe karardı. Sesler yavaşladı, perde açıldı. Küçük, sevinli bir kız öğrenci çıktı. Bir yılın daha bittiğini, tatilin oyun ve dinlenme olacağını ama yine de okulu özleyeceklerini anlattı. Konuşurken çok heyecanlıydı. Konuklara geldikleri için de teşekkür etti. Sıra okul korosuna gelmişti. Çocuklar yerlerini aldılar. Yaşasın okulumuz şarkısını söylediler. Sonra bir ikinci şarkı Öğretmenim. Bütün konuklar alkışladılar, beğenmişlerdi. Tom perdenin arkasında sırasını bekliyordu. Alkış sesini duyunca eni konu heyecanlandı. İyi hazırlanmıştı. Beğeneceklerine kuşku duymuyordu. Kağıdı elinde sıkıca tuttu, açılan perdenin önünden sahneye yürüdü. En çok inandığı konuyu anlatıyordu. Özgürlük. Ona göre kişi özgür olmalıydı. Ancak bu başkalarına zarar vermek değil, onların özgürlüğünü de tanımaktı. İnsan arkadaşlarını, doğayı, doğanın bir parçası olan insanı sevmeliydi. Sevecenlik özgür düşüncenin temeliydi. Özgürlük ise varlık demekti. Çok içtenlikle söylüyordu bunları. Duygusaldı söylevi. Konuşmasını bitirdiğinde terlemişti. Coşkudan boğulacak gibiydi. Bakışlardan sanki ürkmüş gibiydi. Usulca selamladı konukları. Önce zayıf, sonra giderek artan alkışları duyunca rahatladı. Beğenmişlerdi demek ki söylevini. Gururla başını kaldırdı. Sahnenin çıkışına doğru yürüdü. Tören çocukların tiyatro oyunlarıyla sürdükten sonra koronun veda şarkılarıyla sona erdi. Muff Potter'ın kurtuluşu. Okul dinlencesi tüm tek düzeliğiyle sürüp gidiyordu. Çocuklar her gün aynı oyunları oynamaktan sıkılmaya başlamışlardı. Tom okulunu, arkadaşlarını, günlük derslerini özlüyordu. Bir hafta sonra bir haber kasabayı sardı. Artık kentin uykusu sona ermişti. Herkes yaklaşan mahkeme gününü konuşuyordu. Muff Potter'ın cinayet olayı yeniden gündeme gelmişti. Öldürülen doktorun adını her duyuşunda Tom'un garip bir biçimde içi sıkılıyordu. Sonunda Huck Finn ile yeniden görüşmeye karar verdi. Hemen arkadaşını gidip buldu. ''Olayı kimseye anlatmadın değil mi Huck? Ne demek istiyorsun? Yani anlatmadın değil mi? Bunu anlamak istiyorum.'' ''Elbette anlatmadım. Niçin soruyorsun? Korkuyorum da ondan. Deli misin sen? Eğer bir şeyler söylersek 2 gün bile yaşatmaz bizi. Hemen öldürür. Aptal mıyım ben?'' Tom rahatlamıştı ama içi rahat değildi. ''Huck, bizi konuşmaya zorlamazlar değil mi? Kim zorlayabilir ki? Eğer yaşamdan vazgeçersem o zaman ben kendim söylerim. Böyle bir şey de olmaz. Yine de kimseye bir şey söylememeli. Güven duymamız için ant içmeliyiz yeniden.'' ''Evet, doğru. Haklısın. Ant içelim.'' Birbirlerine söz verdiler. Bu konuda suskunluklarını sürdüreceklerdi. Sonra Tom yine sordu. ''Peki ama Huck, Muff Potter'ı hiç düşünmüyor musun?'' ''Her zaman aklımda. Bana o kadar çok yardım oldu ki. Tuttuğu balıklardan hep bana verirdi. İyi bir insandı. Ona yardım etmem gerek diye düşünüyorum. Ama elimden bir şey gelmez ki.'' ''Bana da çok yardım oldu Huck. Bir kez uçurtmamı kurtardı. Balık oltamın iğnelerini hep o takardı. Ben onu kaçırmayı bile istiyorum doğrusu.'' ''İyi, hoş ama Tom, onu kaçırabilsek bile yine yakalarlar.'' ''Orası doğru. İkimiz de ona haksızlık yapıyoruz. Sonu kötü olacak diyorlar.'' ''Evet, herkes böyle söylüyor.'' İkisi de üzgündü. Konuşarak yürümeye başladılar. Ayakları onları cezaevine doğru çekiyordu. Az sonra kendilerini demir parmaklıklı pencerenin önünde buldular. Görünürlerde kimse yoktu. Zavallı tutuklu haksız yere içeride çile çekiyor olmalıydı. Yaklaştılar. Taşlara tutunarak pencereye tırmanıp Potter'a biraz tütünle bir kibrit attılar. Yaşlı adam hücrenin dar penceresine yaklaşarak onlarla konuştu. İkisi de suskun içeri bakıyordu. Potter konuşmaya başladı. ''İyiliklerinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Bana çok iyi davranıyorsunuz. Buraya geldiğimden beri beni kimse arayıp sormadı. Siz ikiniz de hiç unutmadınız beni. Ben de sizleri unutmayacağım. Aslında kimseyi incitmek istemem. Sarhoşken aptalca bir iş yaptım. Nasıl yaptım kendim de hala anlayamıyorum ya. Utanıyorum şimdi de. Bunun için de cezamı bir an önce çekmek istiyorum. Sarhoş olmak kötü. Hiçbir zaman içki içip sarhoş olmayın. Zaten olmazsınız ya. Bunu adım gibi biliyorum. Ama yine de söylemek istedim. Şimdi yukarı biraz daha tırmanın. Ellerinizi uzatın bana. Son bir kez sizi görmek, elinizi sıkmak istiyorum. Bu eller bana çok yardım etti. Sizlere teşekkür edeceğim.'' Potter'ın sözleri ikisini de yaralamıştı. Yaşlı adam onlara "İyisiniz." diyordu. Birbirlerine kuşkuyla bakarak evlerine döndüler. Ertesi gün Tom, adalet binasının çevresinde dolaşmaya başladı. Sanki görünmez bir el onu oraya çekiyordu. Az sonra Huck'a rastladı. Onun da canı sıkkındı. İkisi de kararsızlık içindeydiler. Bir süre birlikte gezindiler. Sonra ayrıldılar. Tom, daha sonra adalet binasına döndüğünde Huck da oradaydı. Mahkemeden çıkan dinleyiciler içeride olup bitenleri konuşuyorlardı. Tüm haberler zavallı Potter'ın durumunun kötü olduğunu belirliyordu. Akşam üzeri Tom ve Huck çaresizlikten kıvranarak evin yolunu tuttular. İkisi de keyifsiz ve düşünceliydiler. İkinci günde umutsuzluk aynı sıkıntılarla sürdü. Yine çıkanları izleyip haberleri dinlediler. Kızılderili Joe katilin Potter olduğunu, olayı gördüğünü inelemekte direniyordu. Tom ve Huck sıkıntıyla birbirlerinden ayrıldılar. Tom o kadar mutsuzdu ki canı kimseyle konuşmak istemiyordu. Erkenden yattı. Uyku belki de Potter'ı unutturacaktı ama uyuyamıyordu ki. Ne zaman gözünü yumsa önüne hücresinin penceresinde kendisine teşekkür eden Potter'ın yüzü geliyordu. Sabah dek sıkıntıyla döndü durdu yatağında. Ertesi sabah mahkeme salonu hınca hınç doluydu. Çünkü o gün karar günüydü. Yargıçlar yerlerini aldılar. İlk tanık çağrıldı. Gösterilen yere oturan tanık, öldürü olayının sabahı Muff Potter'ı deride yıkanırken gördüğünü anlattı. Birkaç sorudan sonra yargıç, Potter'ın savunma avukatına sorusu olup olmadığını sordu. Savunmanın sorusu yoktu. Sonra diğer tanıkların dinlenmesine geçildi. Tanıklar Potter'ı suçluyordu. Konuşma sırası savcıya gelmişti. O da söz aldı. Savcı olayı bütün ayrıntılarıyla mahkemeyi tutanaklarından okuyup bitirdikten sonra kendi yargısını şu sözlerle belirledi. Kanımızca duruşma burada bitmiştir. Muff Potter'ın suçlu olduğu tanıkların sözleriyle de kanıtlanmış olduğundan yüce adaletimizi simgeleyecek doğrultuda en doğru kararı sayın jüriden bekliyorum. Zavallı Potter'ın yüzü bembeyaz olmuştu. Oturduğu yerde inledi. Yüzünü elleriyle kapatmış ve ortalıkta büyük bir sessizlik sürüyordu. Derken avukatın sesi duyuldu. Dava tam bir açıklık kazanmamıştır. Potter sarhoş olduğundan ne yaptığını bilmemektedir. Siz suçlu olduğunu söylüyorsunuz. Biz ise bu suçu işlemediğini. Lütfen Thomas Sawyer'in çağrılmasını istiyorum. Herkes bu beklenmedik çağrıdan şaşırmıştı. Bütün gözler merakla Tom'a çevrildi. Tom yavaş yavaş ilerledi. Tanık sandalyesine oturdu. Çok heyecanlandığı ve korktuğu belli oluyordu. Elleri ayakları titriyordu. Titrek bir sesle yemin etti. Savunma sordu. Thomas Sawyer, 17 Haziran gecesi neredeydin? Tom o sırada John'un demir gibi bakan yüzünü gördü. Dili tutuldu. Dinleyiciler soluk bile almıyordu. Tom'dan gelecek yanıtı bekliyorlardı. Tom sanki dilini yutmuştu. Sözcükler boğazına tıkandı, yutkundu. Kendini toparladıktan sonra gömütlükte diyebildi belli belirsiz bir sesle. Biraz daha yüksek sesle lütfen. Korkma. Neredeydin Tom Sawyer 17 Haziran gecesi? Gömütlükte efendim. Gömütlüğün neresindeydin? Rose Williams'ın gömütünün yakınında. Peki ne kadar yakınındaydın? Şu anda size yakın olduğum kadar. Saklanıyor muydun yoksa açıkta mıydın? Açıkta değildim, saklanmıştım. Neredeydin? Hemen oradaki koca ağacın altında. Kızılderili Joe iyice huzursuz olmaya başlamıştı. Yüzü kızarmış, yerinde oturamaz hale gelmişti. Peki yanında başka birisi daha var mıydı yoksa yalnız mıydın? Hayır, yani evet, onunla beraberdim. Yani yok, hayır, biraz bekle, arkadaşının ismini daha sonra söyleyeceğiz. Sırası gelince buraya çağrılacak. Peki yanınızda başka ne vardı? Tom kızardı, yutkundu, ne söyleyeceğini bilemedi. Çevresine göz gezdirdi. Haydi konuş çocuğum, korkma. Gerçeği olduğu gibi söylemen gerek. Yanınızda başka ne vardı? Ölü bir kedi efendim. Salonda gülüşmeler oldu. Avukat sordu. Peki ölü kediyle orada ne yapıyordunuz? Anlat hadi. Kediyi daha sonra göstereceğiz. Tom anlatmaya başladı. Önce heyecandan kekeledi. Dili tutulmuştu sanki. Sonra giderek açıldı. Hızlı hızlı anlatmasını sürdürdü. Salondaki gülüşmeler, konuşmalar durmuş, herkes kulak kesilmişti. Koca salonda yalnızca Tom'un sesi duyuluyordu. Tüm gözler ona çevrilmişti. Doktor Muff Potter'ın başına kürekle vurup onu bayılttığı an Kızılderili Joe bıçağı kapıp onun üzerine yürüdü ve doktor yere yuvarlandı. Tom sözünü henüz bitirmişti ki Joe şimşek gibi oturduğu yerden fırladı, önündekileri itip kendisini pencereden dışarı fırlattı ve gözden kayboldu. Tom yeniden günün kahramanı olmuştu. İsmi ve resimleri gazetelerin ilk sayfalarını süslüyordu. Kasabanın tüm halkı onunla ilgileniyordu. Yaşlıların sevgisi sanki artmıştı. Çocuklar ileride cumhurbaşkanı bile olabileceğinden söz ediyorlardı. Muff Potter cezaevinden salıverilmişti. Yitirdiği saygınlığına yeniden kavuşmuştu. Tom'u en çok sevindiren de buydu aslında. Günleri neşe içinde geçiyordu. Ama geceler tatsızdı doğrusu. Bu kez aklından hiç çıkmayan Kızılderili Joe idi. Ortalık karardıktan sonra hiç kimse onu dışarıda tutamıyordu. Korkuyordu. Bu yüzden erkenden eve çekiliyordu. Zavallı Hak da aynı durumdaydı. Tom'un avukata gidip her şeyi anlattığından beri ikisi de rahat uyuyamaz olmuşlardı. Üstelik mahkemede tanıklık da etmişlerdi. Nasıl rahat uyuyabilirlerdi ki? İkisi de korkuyor, Joe'nun kendilerini öldüreceğine inanıyorlardı. Gömü peşinde. Tom'un aklına bir gün gömü aramak geldi. Düşüncesini çok heyecanlı bularak hemen Huck'ı aramaya çıktı. Huck eğlenceye bayılırdı. Tom'un önerisini sevinçle benimsedi. "Peki nereye kazmak istiyorsun?" diye sordu Huck. "Neresi olursa olsun, bir yer bulalım da." "Yani her yeri kazacak mıyız?" "Yok canım, öyle şey olur mu? Gömüler özel yerlerde saklanır. Bazen ıssız bir adada, bazen küflü bir sandıkta, bazen de bir ağacın kovuğunda." "Peki kim saklar bunları?" "Doğallıkla haydutlar, hırsızlar elbette. Okul müdürü değil ya." "Benim param olsa saklamazdım." "Peki gömüyü sakladıkları yere gelmezler mi?" "Hayır, çoğu ya sakladıkları yeri unutur ya da gelmek için uygun zaman bulamazlar. Gömünün yerini belirleyen bir haritaları vardır belki. Günün birinde adamın biri bunu bulur, gömüyü aramaya başlar." "Sen böyle bir harita buldun mu?" "Hayır." "Peki nasıl bulacağız gömüyü, böyle harita martı olmadan?" "Benim bildiğim başka. Soracağına dinlesene beni, anlatıyorum işte. Gömüler daha çok sessiz yerlerdeki eski evlere saklanır. Irmağın kenarında o hayaletli evlerden birinin altındadır söz gelimi. Hem bu yörede birçok ağaç kovuğu da var. Biraz ararsak bulacağımızdan kuşkum yok." "İyi ama Tom, bunun için tüm tatil boyu uğraşmamız gerek. Ne çıkar? Düşünsene bir kez. İçi paralarla dolu bir çekmece, altın ve elmaslarla dolu bir sandık. Üf, üf, harika bir şey olmaz mı sence?" Huck'ın gözleri birden parlamıştı. "İlk kazıya nereden başlayacağız?" "Daha düşünmedim. Tepedeki şu yaşlı ağacın kütüğünden mi başlasak? Ama Tom, bütün bir yaz durmadan kazsak bile sonuç alamayız ki bundan." Hemen sivri uçlu bir kürek buldular. Uzun bir yürüyüş sonunda tepeye ulaştılar. Soluk soluğa kalmışlardı. İkisini de ter basmıştı. Biraz dinlenmek için oradaki kara ağacın gölgesine oturdular. "İşte burası uygun sanıyorum," dedi Tom. "Bence de öyle. Söyle Huck, gömüyü bulunca ne yapacaksın?" "Ne mi yapacağım? Her gün pasta yiyeceğim, Tom. Limonata içeceğim. Ne kadar sirk varsa birer birer gezeceğim. Başka bir isteğim yok ki bu saydıklarımın dışında." "Birazını saklamayacak mısın paranın, altınların?" "Yok, neden? Niçin saklayacakmışım? Sonra gerekebilir de geçinmek için söz gelimi. Sonrasını düşünen kim? Parayı saklamak olur mu? Bunun bir yararı var mı? O güzelim pastalar dururken. Hem sonra hazırlığımızı tam yaparsak belki bir gömü daha buluruz. Sen ne yapacaksın peki payına düşen altınlarla?" "Ben yeni bir borazan, bir de gerçek bir kılıç alacağım. Kırmızı bir kravatla yavru bir buldog köpeğini de param artarsa alırım. Belki de evlenirim. Neyse, şu gömüyü bulalım da alacaklarımızı o zaman konuşuruz. Sanırım dinlendik. Haydi işimize bakalım." "Evlenecek misin?" "Evleneceğim ya. Hiç evlenmeyecek miymişim?" "Sen çıldırmışsın. İleride görürsün." "Tom, bence sen en büyük çılgınlığı yaparsın evlenmekte. Annemle babamı gözlerinin önüne getirsene. Bir saate yakın bir süre konuşmadan çalıştılar. Yorulmuşlardı. Bir şey bulamadılar. İkinci bir yere geçtiler. Yine bir şey yok." Huck alnındaki terleri silerek, "Burada da bir şey yok Tom. Şimdi nereyi kazacağız?" "Tepenin ardındaki yaşlı teyzenin evine bakacağız." "Evet, orası iyi. Ama teyze gömüyü elimizden almaz mı?" "Yok canım, gömüyü kim bulursa onun olur." "Yasa böyle diyor." Bir süre daha konuştuktan sonra o günlük işlerini bıraktılar. Ertesi günü iki kafadar kazdıkları ağacın dibine gidip sakladıkları gereçleri aldılar. Önce aşağıdaki boş evi görmek istediler. Bu eski bir evdi. Yöre sessizdi. Güneş alabildiğine sıcaktı. Çevreye şöyle bir göz gezdirdiler, kimseler görünmüyordu. Kapının üzerinden atlayıp içeri daldılar. Oralar bomboştu. Örümcek ağlarıyla kaplanmış merdivenleri yavaş yavaş tırmandılar. Bir köşede kocaman bir dolap duruyordu. İçinde gizli bir şey var mıydı? Açtılar, dolap boştu. Etrafı dolaştılar, gömü saklamak için uygun bir yer olmadığına karar verdiler. Aşağı inip bahçeyi kazmayı düşünen Tom, küreği aldığı sırada birden bir ses duydu. Yavaşça inmeye hazırlanan Huck'ın kolunu çekerek "sus" diye fısıldadı. Huck korkmuştu. O da aynı fısıltıyla "ne oluyor?" diye sordu. Aşağıda kapının açıldığını, birilerinin içeri girdiğini o da duymuştu. Döşemenin üzerine yan yana uzanıp bir süre çevreyi dinlediler. Alt kattaki odada birileri olmalıydı. Az ötede yarık tahtanın aralığına sürünerek yaklaştılar. Şimdi görüyorlardı adamları. İki kişiydi bunlar. Hak birisini tanımıştı. Tamam diye fısıldadı. Bu dilsiz İspanyol. Kulakları da duymaz. Hani şu sık sık kente gelen yaşlı adam. Ötekini göremiyorum. Derken göremedikleri adam konuşmaya başladı. Tanış bir sesti bu. İkisi de korkuyla titredi. Joe'nun sesiydi bu. Ne olursa olsun diyordu kendi kendine Joe. Bir kez daha kente gitmem gerek. Her şey tamam olunca buradan çekip gideceğim. Uzaklara, çok uzaklara. O zaman bizi kimse bulamaz. Adamın uzaklara gideceğini kendi ağzından işiten çocuklar rahatlamıştı. Demek ondan kurtulacaklardı. Adamlar duvarın dibine gelip çöktüler. Torbalarından bir şeyler çıkarıp yemeye başladılar. Aradaki sessizliği bozan gene Joe oldu. Çok yorgunum diye mırıldandı. Azıcık uyuyacağım. Haydi bakalım. Önce sen bekçilik yap. Çevreyi kolla. Bunları dedikten az sonra da horlamaya başladı. Arkadaşı İspanyol bir süre sessiz bekledi. Sonra onun da başı öne eğildi. Derin bir uykuya daldı İspanyol'da. Rahat bir soluk aldı Tom. Fısıldadı. Haydi hemen basıp gidelim buradan. Hak ya uyanırlarsa dedi. Joe bizi gözünü kırpmadan öldürür. Tom gitmeleri gerektiğini yineledi. Yavaşça yerinde doğrularak yürümeye başladı. Daha iki adım bile atmadan döşeme gıcırdadı. Tom bayılacak gibi oldu. Olduğu yere çöktü. Yukarıdan gelen gürültü tilki uykusunda olan kızılderili Joe'yu uyandırmıştı. Söylenerek kalktı. Çevresine bakındı. Yanı başında arkadaşını uyuyor görünce kızdı. Oh oh kibar bekçiye bakın. Ne güzel de uyumuş. Yaşlı İspanyolu omuzundan dürterek uyandırdı. Adam telaşla doğruldu yerinden. Uyudun mu yoksa? Hem de nasıl? Neyse ki bir şey yokmuş. Haydi artık toparlan. Gitme zamanı geldi. Yükümüzü ne yapacağız? Bilmem. Sanırım en iyisi burada bırakmalı. 650 gümüş parayı taşımak kolay mı Joe? Doğru. Bir kez daha buraya geleceğiz demek ki. Ne yapalım? Şöminenin önüne gidip yere diz çöktü. Zemindeki taşlardan birini kaldırdı. Oradan sevinçle bir torba çıkardı. Torbanın içinden 20-30 dolar aldı. Cebine koydu. Bir o kadar da arkadaşına verdi. Torbayı yerine bıraktı. Tom ve Huck korkularını unutmuşlardı. Sevinçle haydutları gözlüyorlardı. Tom mutluluktan ışıl ışıl parlayan gözlerle arkadaşına baktı. Ne şans, görüyor musun diye fısıldadı. Gömüyü bulduk işte. Tahtanın arasından gözlerini ayıramayan Huck Tom'un kolunu sıktı. Susmasını bildirdi. Tom deliğe eğilip gözetlemeye başladı. Joe kazdığı yerde küçük bir sandık bulmuştu. Bıçağının ucu sert bir cisme çarpınca önce onu tahta parçası sanmış, sonra bunun bir küçük sandık olduğunu anlamıştı. İki haydut çıkardıkları sandığı ivede ivede açtılar. Joe elini içine daldırıp çıkardı. Bir avuç altın ışıl ışıl parlıyordu avucunun ortasında. ''Hey, bir sürü altın!'' diye keyifle mırıldandı. Yaşlı İspanyol, ''Myrnle'la adamlarının buralarda dolandıklarını duymuştum.'' dedi. O da Joe gibi şaşkındı, düşünceliydi. ''Biliyorum, biliyorum, ben de duydum. Myrnle gömmüştür, kuşkusuz. Bu onun marifetidir.'' Şaşkınlığı geçmişti yaşlı İspanyol'un. ''Unut artık canım Myrnle'ı, biz işimize bakalım. Beni hala anlayamadın İspanyol.'' ''Unutamam. Neyse şimdi boş ver. Haydi işimizi bitirelim. Sen doğru evine dön. Benim işaretimi bekle.'' ''Ne diyorsun sen? Bu kadar para gömülür mü? Ya buraya gelirlerse?'' ''Doğru, haklısın. Ama yanımızda da taşıyamayız. Öyleyse iki numaraya saklayalım. Haç işaretinin altına.'' ''Olur. Ortalık iyice karardı. Haydi çıkalım.'' Kızılderili Joe pencereye yanaşıp dışarısını dikkatle gözetledi. Sonra öbür pencereden de dışarısını uzun uzun kolaçana itti. Emin olmak istiyordu. Görünürde kimseler yok, çıkabiliriz. Peki ama kapının önündeki küreği kim getirmiş olabilir? Korkudan Tom ve Huck'ın kanları dondu. Joe ucu taze topraklı küreğe bakıyordu. Solukları kesilmişti ikisinin de. Ne yapacaklarını bilemediler, kıpırdayacak halleri kalmamıştı. Joe eline bıçağını aldı. Merdivenlere doğru yürürken arkadaşı onu durdurdu. ''Bırak şimdi oyalanmayı. İyice karardı hava. Geç kalıyoruz.'' Sonra üst kata çıkan merdiveni yerinden aldı, götürüp duvara dayadı. ''İşler tamam.'' dedi. ''Haydi şimdi yürü gidelim.'' Az sonra hazırlıklarını tamamlamışlardı. Evden ayrıldılar. Değerli yükleriyle ırmağa doğru yola çıktılar. Joe ile İspanyol gidince Tom ile Huck eğildikleri yerden dizleri titreyerek doğruldular. Kurtulmuşlardı. Yavaşça aşağı sarkıp alt kata indiler. Kente doğru giderken hiç konuşmuyorlardı. Küreyi bir yere gizlemeyip açıkta bıraktıkları için pişmandılar. Joe onu görmeseydi altınları gene aldığı yere gömecekti. O güzelim paralar da kendilerinin olacaktı. Kasabaya geldiklerinde bile korkuları dinmemişti. Joe'nun sözüne ettiği haç işaretli iki numara neresiydi? Onu öğrenmek istiyorlardı. İz üzerinde. Tom altınlar, paralar gördü düşünde. Gömüler buluyor, sonra bulduğunu kaybediyordu. Her kaybedişinde uyandı. Kısaca tatsız tutsuz bir gece geçirdi. Gün ışığında o da uyanmıştı, hala yorgundu. Yatağından istemeyerek kalktı. Giyindi, kahvaltısını yapıp evden çıktı. Bir an önce Huck'ı bulmalıydı. Irmak kıyısına geldi. Huck bir sandalın küpeşlesine oturmuştu. Çıplak ayaklarını suya sallamıştı. ''Günaydın Huck, ne haber?'' ''Günaydın Tom, senden ne haber? Gece iyi uyudun mu?'' ''Ne gezer, bütün gece paralar, altınlar gömdüm düşümde.'' Bir süre konuşmadılar. Tom bir gün öncesini düşünüyordu. ''Acaba düş mü gördüm?'' diye geçirdi içinden ve Huck'ın sesini duydu. ''Küreyi ortalıkta bırakmasaydık şu anda zengindik değil mi Tom?'' ''Demek gerçekmiş dün olanlar. Ben de düş mü gördüm acaba diyordum?'' dedi Tom. ''Düş mü? Şaşırdın mı sen? Öteki adam olmasaydı o zaman anlayacaktın düşün ne demek olduğunu. İki numara ne demek sence? Ya o haç?'' ''Bir evin kapı numarası olabilir. Ne dersin?'' ''Sanmam. Burada evlerin numarası yok ki. Bir han, bir otel odası olabilir.'' ''Evet, doğru. Sen beni burada bekle. Az sonra dönerim.'' Tom, Huck'ın yanından koşarak uzaklaştı. Aklına takılan bir şey vardı. Ama neydi? Arkadaşına bile söylemeden çıkıp gitmişti işte. Huck'tan ayrılınca Tom koşa koşa kasabaya dönmüştü. Yörenin en iyi oteline uğramış, iki numaralı odada kalanın kim olduğunu soruşturmuştu. Bir noter oturuyordu burada. Sonra aynı yol üzerindeki hana uğramıştı. Hancı iki numarada kimin kaldığını bilmiyordu. Burada kalanlar iki kişi. Hana gece yarısından sonra geliyorlar. Sabah erkenden de çıkıp gidiyorlar demişti Tom'a. Tom kasabada öğrendiklerini soluk soluğa Huck'a anlatırken tıkanacak gibi oluyordu. Huck sevindi. ''Aferin sana Tom'' dedi. ''İyi iş yapmışsın. Bunlar bizimkiler olmalı. Gömüğü kaldıkları odada saklıyorlar demek ki. Bundan hiç kuşkun olmasın. Peki ne yapacağız şimdi Huck?'' ''Bilmem ki Tom, ikisi de düşünmeye başladılar. ''Arkadaş'' dedi Tom. ''Tamam, hanın iki numaralı odasının iki kapısı var. Kapılardan biri arkadaki geçişte açılıyor. Şimdi hemen git. Ne kadar anahtar bulabilirsen topla, al getir. Ben de Poli teyzemin anahtarlarını alıp getiririm. Oraya hava karardıktan sonra ancak girebiliriz. Bu arada Joe'yu görürsen onu gizlice izle. Hana gelmezse yanlış yolda izlemektir. Tamam mı?'' ''Anladım, tamam. Anladım da Joe'yu izlemek hiç hoşuma gitmiyor. Gitse de gitmese de izleyeceğiz arkadaş. Gömünün elden gitmesine nasıl göz yumarız?'' Kızılderili Joe'nun yatağı. Gün çoktan inmiş, ortalık kararmıştı. Kararlaştırdıkları saatte buluşan Tom ile Huck, Han'la çevresini gözetlemeye başladılar. Ortalıkta ne Joe vardı ne de yaşlı İspanyol. Tekrar buluşmak üzere Huck'tan ayrılan Tom eve döndü. Huck kendisini daha sonra miyavlayarak çağıracaktı. Saat 12'ye yaklaştığı halde Han'dan ses soluk çıkmadı. Geç saatlere kadar bekçilik görevini sürdüren Huck artık sıkılmış, o da evine dönmüştü. İki akşam daha böyle geçti. Ertesi gün Tom nöbeti teker teker tutmalarını önerdi. Gündüz biri bekleyecekti, gece biri. Durumda herhangi bir gelişme olursa birbirlerini çağıracaklardı. Huck, Ben Roger'in ahırında kalacaktı. Sık sık onlara su taşıdığından ahırda kalmasına bir şey demezlerdi. Ahırda kalmak düşüncesi Tom'un hoşuna gitti. O da arkadaşıyla geceyi orada geçirmeye karar verdi. Evden bir fener getirdi. Gerekebilirdi. Bir de peşkir almıştı evden. Işığı karartmak için kullanacaklardı. Saat 11'e kadar hanın kapısını gözetlediler. Han kapısının ışıkları geç saatlerde söndü. Ortalık daha da karardı. Yine görünürlerde kimseler yoktu. Geçitten giderek anahtarları denemeye karar verdiler. Artık beklemekten sıkılmışlardı. Feneri yakıp üzerini peşkirle örttüler. Geçidin ağzına gelince Tom elinde anahtarla ilerledi, gözden kayboldu. Huck beklerken çok kuşkuluydu. İçinden şu fenerin ışığını bir görebilseydim diye konuştu. Tom yaşıyor mu, öldü mü anlardım. Bir yerlerde belki bayılıp kalmış, belki de ölmüştür zavallı. Huck iyice meraklanmaya başlamıştı. Tom hala görünürlerde yoktu. Gidip bir baksam diye düşünürken birden yağmur başladı. Bir süre daha oyalandı, artık iyice sıkılmıştı, korkmaya da başlamıştı. Çakan şimşeğin aydınlığında Tom'u karşısında bulunca rahatladı. Çabuk Huck, çabuk! Huck telaşla koşan Tom'un ardına takıldı. Soluk soluğa kalmıştı ikisi de. Bir ağaç altına gelip sığındılar. Yağmur pek değmemişti buraya. Tom anlatırken tıkanacak gibi oluyordu. Huck, anlatamam. Korkunç bir şeydi bu. Çok